Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Hocam hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Merhaba.
Merhaba İbrahim Bey. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar.
Evet, yine güzel bir iklimin içindeyiz. 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e ulaştık hocam ve tüm dünyayla birlikte Ramazan sevincini, her ne kadar buruk da olsak Gazze'den dolayı ve İslam coğrafyasında yaşanan maalesef olumsuzluklardan dolayı Ramazan'ı yaşamaya çabalıyoruz inşallah, evet. Hakkıyla yaşar ve sonunda da cehennem ateşinden, azabından kurtulmuş olarak bayrama ulaşırız diye düşünüyoruz. Tabii hocam, Ramazan medeniyet coğrafyamızda ne anlam taşıyor? Bunu size sormak isterim öncelikle, konu ve gündem başlıklarına geçmeden önce. Bir de tabii bazı fotoğraf kareleri yansıdı Ramazan'la birlikte. Mesela İngiltere Kralı Charles hurma paketlerken görüntülendi. Farklı ülkelerde farklı Ramazan heyecanlarına gayrimüslimler eşlik ediyor. Ama ülkemizde de kendi insanımız maalesef Ramazan'ın kutlanmasına müsaade etmiyor. Bazı firmaların, bazı ticari kuruluşların bu yönde bir girişimi maalesef oldu, skandal olarak değerlendirildi. Toplumdan büyük tepki çekti. Hem medeniyet coğrafyamızda Ramazan ne anlam ifade ediyor, hem de kendi ülkemizde, yani Müslüman mahallesinde yapılmak istenenlere dair neler söylemek istersiniz?
Evet, hayırlı iftarlar, hayırlı Ramazanlar. Bu Ramazan ikliminde Cenab-ı Hak bu rahmet, bereket, mağfiret ayından istifade etmeyi cümle insanlığa, Müslümanlara, ülkemize ve Erkam Radyo ailesine nasip etsin inşallah.
İnşallah.
Şimdi Ramazan iklimi, şöyle düşünelim, 8 milyarlık bir dünyada 2 milyar civarında Müslüman nüfus var ve bu gelenek Osmanlı döneminde bile sadece Müslümanlar değil, oradaki aynı şehirdeki gayrimüslimler, Yahudiler, Hristiyanlar, Rumlar, Ermeniler, Müslümanlar Ramazan'ı tebrik edermiş. Bu yüzyıllardan beri Osmanlı'da var, evet, olan bir gelenek. Bugün Avrupa'da da bakıyorsunuz, sadece Müslümanlar değil, oradaki pop sanatçıları, futbolcular, siyasiler insanlar arasında bir diyalog kurma, dostluk geliştirmek için de bir vesile oluyor. Bir taraftan bu şekilde oluyor. Bir taraftan Gazze'de o yıkık dökük binaların arasında üzerinde işte yemek yapmaya çalışan bir kadın figürünü görüyoruz. Bir taraftan, evet, da işte bu zengin iftar sofraları var. Diğer taraftan da az önce bahsettiğiniz işte bizim kurumumuz laik bir kurum. Burada Ramazan kutlaması yapılmaz. Fakat onu diyen insanların bal gibi yılbaşı kutlaması yaptığını,
Christmas'ı,
evet, bilmem,
Cadılar Bayramı
ne kadar o
bize ait olmayan şey,
evet,
varsa,
Hristiyan, evet, ve Yahudi kültüründeki ritüeller varsa hepsini yapıyorlar ve bunu da bir laiklik maskesi takarak, yani Türkiye'de elitist, seküler bir kesim var. Bunlar din düşmanı da değiller. İslam'a karşı sürekli bir, yani Hristiyanlığa, Yahudiliğe karşı mesela bir Türkiye'de çok az bir Hristiyan ve Yahudi azınlık var. Evet. Onlar kutsal günlerinde böyle bir açıklama yapsın, bundan irrite olmayan fakat kendi değerlerine yabancılaşmış, mankurtlaşmış tipler var. Bunlar da Türkiye'nin en üst kademelerini, hala o TÜSİAD'a üye birçok holdingde bu uygulamaların olduğunu maalesef görüyoruz. İnsanımızın da bunlara karşı uyanık olması ve tepkisini satın almayarak göstermesi gerekir. Çünkü biz tüketiciyiz aynı zamanda. Kapitalizmin bir sloganı var: satamazsan batarsın. Dolayısıyla, evet, biz bu Yahudi ürünlerini, Siyonist ürünleri, İslam'a karşı böyle mesafeli olan kurumların ürünlerine karşı satışlarında bir düşüş gördüklerinde kendileri de ayaklarını denk alacaklardır. Bunu da bu vesileyle belirtmekte fayda var.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok mühimdi. Şimdi gelelim medeniyet coğrafyamızda yaşanan önemli hadiselere. Gazze bizim ilk günden başlığımız, her zaman olduğu gibi. Süregelen bir ateşkes söz konusu. Fakat ikinci aşama olacak mı, olmayacak mı? Bunu bilemiyoruz. Görüşmelerin devam ettiği söyleniyor. Ama İsrail'in yaptığı bazı uygulamalar var ki, bazı açıklamalar var ki, sanki bu süreci İsrail baltalayacak ve yeni bir ve daha şiddetli bir soykırım ve saldırıya başlayacaklar gibi bir izlenim söz konusu. Bunu nereden anlıyoruz? Kendi açıklamalarından, İsrail'den gelen açıklamalardan, hatta yardım tırlarının girişlerini engellediler. Bu barış, affedersiniz, ateşkes anlaşmasında maddelerdendi yardım tırlarının girişi, ama şu anda engelleniyor.
Evet.
Ve cehennemi yaşatacağız şeklinde açıklamalar geliyor İsrail tarafından. Bir taraftan da ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklaması var. Hamas'ın elindeki tüm rehineleri serbest bırakarak Gazze'yi terk etmesini istiyor. Trump, Hamas'ın bunu yapmadığı takdirde sonu olacağını söylüyor. Yine İsrail'den yapılan açıklamada Hamas'ın kendini feshetmesi isteniyor. Tüm bu değerlendirmeler size neyi anlatıyor? İkinci bir aşama olacak mı ateşkeste? Buyurun hocam.
Yani görünen ve şu andaki izlenimler hayra alamet değil. Çünkü Trump'la Netanyahu adeta zembereyi boşanmış bir şey gibi yapılan açıklamalar, şunu yaparız, bunu yaparız, ama hesaba katmadıkları bir nokta var. Oradaki Gazze'deki Müslüman Filistinliler, biz diyor ölümü göze almışız diyor. Onların yaşamayı sevdikleri kadar Gazze'deki insanlar topraklarında şehit olmayı bir kere kabullenmişler. Siz bu adanmışlık ruhtaki insanlara öyle tehditle, şantajla bir şey yaptıramazsınız. Peki zaten Kassam mücahitleri tüneldeler. Yani yerin altındalar. Peki bunlar ağır bombardıman yaparak kimi katledecekler? İşte o normal arazide evi yıkılmış, çadırlarda aç bir haç yaşamaya çalışan insanlar, kadın, çocuk, sivil, çaresizleri. Zaten 60-70 bin tane insanı katletmişler, yüz binlercesini yaralamışlar. Ve şu anda da yardım tırlarının girmesini engelleyerek açlığa mahkum ediyorlar. Fakat onlar kendilerinin dünyayı sevdikleri kadar, bu Gazze'deki Müslümanların da işte konformist olduğunu düşünerek bunları, bu tehditleri savuruyorlar, ama yanıldıkları nokta bu. Dolayısıyla Gazze'deki insanlar dimdik yerlerinde duracaklar. Bunlar da hesaplarını yeniden yapmak zorunda kalacaklar. Ama ellerinden gelse, dünya kamuoyundan çekinmeseler, utanmasalar, arlanmasalar bunu da yaparlar yani. Yani 2 milyon insanı da öldürmeyi göze alırlar. Çünkü Hiroşima'da, Nagasaki'de atom bombası atarak Amerika'nın sicilinde bu vardır zaten. Bunları yapar.
Hı hı. Hamas bu tehditlere cevap vermiş. İsrail'in esirlerini geri almasının en kısa yolunun imzaladığı ateşkes anlaşmasına sadık kalması olduğunu söylemiş ve Filistin direnişinin her ihtimale hazır olduğunu duyurmuş hocam. Hamas'tan yapılan açıklamada bu önemli satırlar dikkat çekiyor. Bir de ABD ile Hamas'ın görüştüğüne dair iddialar ortaya atıldı. Onlar da kendi çifte vatandaş esirlerin kurtarılması için çabalıyor, ama tehdit yolu ona girmesi hakikaten çok önemli. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bir televizyon programına katıldığında alnındaki haç işareti de dikkat çekti. Bu ne anlam ifade ediyor sizce hocam?
Yani gerek Yahudi Siyonistler, gerekse bu Hristiyanlar, bu evangelist kanadı, bu Gazze'deki ve Orta Doğu coğrafyasındaki bu İsrail'in katliamlarına biraz da meşruiyet kazandırmak için buna dini bir takım kutsiyet ritüeller atfetmeye çalışıyorlar. Ve bunun ucunun da Mescid-i Aksa'ya kadar götürüyorlar. Onun için de Sayın Cumhurbaşkanı'nın Kudüs ve Mescid-i Aksa bizim kırmızı çizgimizdir, bu beyanatı boşuna söylenmiş bir söz değildi. Bakın birkaç gün önce basına yansıdı. Bu nedenle de yani bunlara fırsat verildiğinde Mescid-i Aksa'yı yıkmaya kadar varan pervasızlıklar söz konusu. Yani işi Gazze'de, Batı Şeria'da da bitirmeyip Kudüs boyutu da var bu işin. Bu nedenle de yapılması gereken başta bu Arap ülkeleri olmak üzere bu 22 Arap ülkesinden oluşan Arap Birliği'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ve küresel ölçekteki Müslümanların en azından bu sivil inisiyatifi eline alarak Avrupa ve Amerika'daki sokakları dolduran, yani Müslüman dahi olmayan o insanların direnişi kadar da şu Arap liderlerinin biraz omurgalı durmuş olması gerekir ki bunlar biraz bu kadar pervasız olmasınlar.
Evet, tam da bu noktada Mısır'da Arap Ligi toplandı ve Gazze'nin yeniden inşası için 5 yıla yayılacak yaklaşık 53 milyar dolarlık Arap planı kabul edildi. Bu plana göre 53 milyar dolar harcanacak ve 5 yıla yayılacak yeni konutlar inşa edilecek. İlk etapta 200 bin konutun inşa edilmesi düşünülüyor. Bu plan kabul edildi. Bu plan uygulanabilir mi? Ve Trump'ın kendi planına karşı bu plan kabul görür mü dünyada?
Şimdi neler aslında söylersin? En iyi savunma saldırıdır. Bunu ilk defa Türkiye gündeme getirdi. Dedi ki buraları yıkan İsrail'dir. Buranın imar ve inşasından da İsrail mesuldür. Yani diyelim ki burada 50 milyar dolar, 100 milyar dolar bir harcama yapılacaksa uluslararası tahkime giderip İsrail'in yurt dışındaki mal varlıklarına el konularak gerekirse buranın imar ve inşasının İsrail tarafından karşılanması diye siz kartınızı açacaksınız. Körfez ülkelerinin daha sonra para karşılığı yapmasına da belki razı gelirsiniz. Hı hı. İleriki aşamada. Ama siz baştan kartınızı açarken İsrail'in hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi orada duruyor. Daha da ileri giderek bu insanları yurdundan, topraklarından işte Mısır'a, Ürdün'e sürmeyi, oraya bilmem turistik testler yapmayı, Netanyahu ile Trump'ın işte böyle turist şezlongun altında fotoğraflar vererek bunlar sadece oradaki Gazze'lilerle değil bütün İslam alemiyle insanlıkla alay etmektir. İnsan onuruyla dünyadaki bütün uluslararası teşkilatları hiçe saymaktır. Bu yönüyle bakıldığında kabul edilemez. Tabii ki Mısır'ın bu Gazze'nin yeniden inşası konusunda yapılan teklif kazan kazan ilkesine dayanıyor. Çünkü hiçbir Arap ülkesi oradaki 2 milyon nüfusu kendi topraklarını almak istemiyor ki bunun birçok problemi var. En azından Gazze'lileri kendi vatanlarında orada imar ve inşa yaparak kalmak bu şu anda görünen en makul çözüm de bu Mısır'daki plandır. Ama bakalım bu Amerika ve İsrail rahat duracak mı bunu önümüzdeki dönemdeki İsrail'in tavrı belirleyecek.
Peki hocam. Devam ediyoruz bir sıcak gelişmeyle. Dün yaşanan bir gelişme Suriye'nin kıyı bölgelerinde yeni yönetimin ordusuna yönelik saldırılar gerçekleşti. Eski rejimin unsurları artıkları eliyle ve Suriye ordusu da Laskiye'de Devrik Esed rejimi unsurlarına yönelik bir operasyon başlattı. Süren çatışmalarda 70 kişi ölmüş hocam. Tartus ve Humus'ta ise gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş. Eski rejimin istihbarat şefi yakalanmış. Bu sıcak gelişmeyle devam edelim. Suriye'nin kıyı bölgelerinde neler yaşanıyor ve bu başkaldırı ayaklanma bastırılabilir mi? Neler söylersiniz?
Şimdi Suriye'nin etnik ve dini kompozisyonuna baktığımızda mevcut eski devrik Baas ideolojisinin uygulayıcısı bu Laskiye Tartus gibi Akdeniz kıyı bölgesinde daha çok yoğun olarak yani ülke nüfusunun %10 civarını oluşturan bu Nusayrilerin ekserisi de bu Tartus ve Laskiye'de bulunuyorlar ve bu devrim sonrasında bunların ne yapacağı konusu hep böyle endişeyle bekleniyordu. Herhangi bir direniş olmadan orada sükunet asayiş sağlandı. Fakat burada İran istihbaratı, Lübnan Hizbullah'ı ve eski Şebbihak kalıntılarının tekrar örgütlenerek mevcut meşru şu andaki Ahmet Eşhara liderliğindeki Suriye yönetiminin askerlerine saldırı düzenlendi ve 10 küsur güvenlik görevlisi öldürüldü. Bunun üzerine bütün işte mevcut şu andaki Suriye ordusu alarma geçirilerek orada operasyon yapılıyor. Yani Türkiye'nin de burada gereken istihbarat desteği vererek bunların başının en kısa zamanda ezilmesi gerekiyor. Yoksa bugün burada başlayan bir hareket yarın bir başka bölgede uç verebilir. Zaten Fırat'ın doğusunda yeterince bir problem yumağı var. Şu anda İsrail ve İran'ın başını çektiği bu iki ülke Suriye'nin içerisinde elinden gelen her türlü kaosu oluşturma çalışmalarını yapacaktır ve şu anda da başladı bu fitnenin ilk ateşi bu.
Ateş. Peki hocam, Türkiye'de de geçen hafta hatırlarsınız konuştuk, terörsüz Türkiye hedefine doğru adımlar atılmaya başlanmıştı. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla örgütün silah bırakması istenmişti. Terör örgütünden de cevap geldi. Evet, PKK silah bırakacak dedi. Fakat bu hem İran'da hem de İsrail'de rahatsızlığa sebep oldu hocam. İsrail Hares gazetesi Öcalan'ın çağrısı sonrası PKK'nın ateşkes kararının Suriye'de de dengeleri değiştirebileceğini, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki varlığına tehdit oluşturabileceğini ve Türkiye'nin itibarının artabileceğini yazmış. Yine İsrail PKK'ya bir hava işgal koridoru sağlamak için harekete geçmiş ve yüklü miktarda bir harcama yapmış ya da yapma hesabındaymış. Bu gelişmeleri nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye'de terör örgütü PKK'nın silah bırakacağını açıklaması İsrail ve İran'ı neden endişelendiriyor?
Evet, şimdi ateşkesle silah bırakmayı birbirinden ayırmamız gerekiyor. Çünkü İmralı'dan Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu çağrıda PKK'nın kendini feshetmesi, silah bırakması ve artık silahla, terörle, baskıyla günümüz dünyasında bir sonuç elde edilemeyeceğini ifade etmesi. Şimdi bu yönüyle bakarsak biz buna tamam diyoruz. Fakat sadece Türkiye içinde değil, Irak'ta, Suriye'de ve bütün Kandil ve Avrupa'daki diasporada dahil olmak üzere silahla mücadeleyi bırakması. Fakat burada şöyle bir tuzak var. Bazı o PKK bildirilerinde ateşkes diyor. Evet. Ateşkes iki devlet arasında olur. Yani karşı taraf bir devlet değil, bir terör organizasyonu. Bu nedenle bu ateşkese dikkat etmemiz lazım. Bu tehlikeli bir kavram. İkincisi, bu Kandil'deki Duran Kalkan, Murat Karayılan gibi isimler her ne kadar işte bu çağrıya uyduklarını deklare etseler de bunların rahat duracaklarını ben ihtimal vermiyorum. Çünkü bunları besleyen kuvvetler, mesela Suriye'deki Mazlum Kobani adındaki Ferhat Abdüşahin, bunlar kimi İran tarafından besleniyor, kimi Amerika tarafından. Yani siz onun yaşesini, silahını, istihbaratını veriyorsunuz ve size rağmen gidip de o ben ateşkese veyahut da silah bırakıyorum diyemez. Mesela İran bunların silah bırakmasını istemez mi? İster mi? Hayır. Amerika ve Yahudi lobisi ister mi? Hayır. Dolayısıyla bunların da silah bırakacağı konusu biraz şüphelidir. Yani Türkiye içinde PKK'nın silah bırakıp kendini feshetmesi beklenen bir durumdur. Çünkü zaten bu isim İHA'lar, SİHA'lar ve genel askerimizin, polisimizin, emniyetimizin, istihbaratımızın çok etkin mücadeleleri sonucu artık Türkiye kırsalında operasyon yapamıyorlar. Bu iş çok şükür halloldu gibi. Fakat bir dikkat edilmesi gereken nokta da şu: Amerika ve Avrupa ülkeleri bizim işte 70'li, 80'li, 90'lı yıllarda hep Avrupa'nın her dediğine evet dediğimiz dönemlerde bunlar PKK'yı terör örgütü listesine almışlardı. Yani şimdi olsa yine almazlar. O zamanlar, şimdi terör listesine aldıkları bir örgüt PKK. Ama bunlar Suriye tarafına geçtikten sonra adını PYD, YPG, SDG koyunca terör grubunda değiller. Dolayısıyla eğer burada Türkiye'deki PKK'yı biz feshediyoruz deyip Suriye'deki YPG'ye veya SDG'ye, PYD'ye meşruiyet kazandırılmak isteniyorsa bu çok büyük bir hesap hatasıdır. Türkiye bunu asla müsaade etmeyecektir. Gerek o Özgür Suriye Ordusu ve bileşenleri, gerek Suriye Milli Ordusu Devleti'nin ve Türkiye'de topyekun bir operasyon yapacaktır. Bu operasyon yapması öncesinde bu Öcalan'ın bu beyanatının sebebi işte iç kaleyi sağlam tutmaktır. Yoksa asla Türkiye, yani adına SDG, YPG bilmem diyerek varlıklarını sürdürmesine asla Türkiye müsaade etmez ki son 100 yılın, belki de 200 yılın en güçlü zamanı Türkiye'nin, askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak bu kadar yani birlik olmuş, güçlü olmuş bir ülkenin böyle bir şeye, yani 90'lı yıllarda olsa belki işte bir tarafta ekonomik kriz var, bir tarafta siyasi koalisyonlar var, bir tarafta en küçük bir silahınızı bile
dışarıdan alıyorsunuz.
İsrail'den bir Heron kiralamışız. Onlar bize bir görüntü sunuyor. Onunla seviniyorduk. İşte biz terör örgütünün inlerine girdik.
BBG evi odası gibi falan. İzliyoruz.
Halbuki diyorum. Onlar istediği görüntüyü bize sunuyorlardı. Şimdi bugün durum değişti. Bu nedenle isteseler de Türkiye içinde artık mücadele etmeler onun kendi intiharları, ölümler anlamına gelir. Ama Türkiye, altını çizerek söylüyorum, Suriye'nin doğusunda, Fırat'ın doğusundaki o yapılanmaya asla müsaade etmeyecektir. Bunların kendi içerisinde kansız olmasını tercih ediyor ama iş o noktaya gelirse de operasyon yapmaktan çekinmeyecektir.
Şimdi az önce de ifade ettik, PKK'nın silah bırakması İsrail'in çıkarlarına hizmet etmiyor açıklamaları geldi İsrail kanadından. Diğer taraftan da İsrail Türkiye'ye yönelik bazı provokasyonlar peşinde mi diyelim, bazı hedefler peşinde mi diyelim. Çünkü Türkçe bilen istihbarat elemanı aradığını açıkladı İsrail. Diğer taraftan İsrail ordusu sosyal medya hesabı Türkçe hesap açtı, Türklere seslendi. Bu ne anlam taşıyor hocam?
Şimdi İsrail'in kurulduğu günden beri yayılmacı bir politika izliyor ve bu hedefine ulaşabilmesi için de bu coğrafyada azınlıklar üzerine oynuyor. Yani Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, Türkiye'de, bütün Arap coğrafyasında, İran'da ve Türkiye dahil olmak üzere o ülkedeki azınlıklar üzerine bir takım kışkırtıcı, manipülatif hareketler yapıyor. Az önce bahsettiğiniz o hareketlerde bunun bir parçası. Mesela Kürt halkını ve Kürtleri sevdiğinden değil, işte Türkiye'de, İran'da, Suriye'de, Irak'ta mevcut ülke nüfusuna göre azınlık oldukları için onlar üzerine. Veya Suriye'de şu anda bakıyorsunuz ne kadar azınlık grup varsa şu anda Dera'da, Süveyda bölgesinde Dürziler üzerine $1 milyar fon ayırmış adam. Yani normal kendi ülke sınırları içerisinde Golan Tepelerinde yaşayan Dürzilere hangi hakkı vermiş bugüne kadar? Onları ne kadar vatandaşlık haklarından istifade ettirmiş, ona bakmak lazım. Bu yönüyle demek ki İsrail'in birinci hedefi çevresinde güçlü bir devlet olmak olmasını istemiyor. Devletleri güçsüzleştirmek için elinden gelen her türlü manipülatif hareketler yapıyor. İkincisi de o ülke içindeki azınlıklar üzerinden ülkeyi zayıflatma operasyonudur. Bu azınlığın Sünni olması, Şii olması, Kürt olması, Müslüman olması, başka din, o hiç önemli değil. Yani şu anda Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde biraz güçleniyor olması İsrail'i ziyadesiyle rahatsız eder. Bu Mısır için de söz konusudur, İran için de söz konusudur. Çünkü bu coğrafyada 4 tane devlet vardır. Mısır, İran, Türkiye ve son zamanlarda Suudi Arabistan. Mesela bu ülkelerin mümkün olduğu kadar kendi içerisinde parçalanmasını veya halkıyla yönetimler arasında problemlerin çıkmasını ister ki dışarıya kafasını kaldırıp bakamasın. Şu an Ürdün'ü kontrol ediyor bir şekilde. Lübnan bakıyorsun işte kaos, kargaşa, ekonomik kriz içerisinde. Suriye bu şekilde. Irak müdahale edilerek ne hale getirildi. Şimdi sıra Türkiye'de. Yani Türkiye'nin bu kadar büyük bir ekonomiye, büyük bir askeri güce ve büyük bir siyasi prestije sahip olması İsrail'in hiç istediği bir nokta değildir. Çünkü yarın Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te herhangi bir operasyon yapmış olsa güçlü bir Türkiye'nin başına dikildiğinde böyle bir manzarayla karşılaşmak istemediği için bizi kendi içimizde kendi derdiyle uğraşan bir ülke yapmak istiyor. Hadise bundan ibaret.
İran'la da Türkiye şu sıralarda küçük bir gerginlik yaşıyor hocam. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamaları olmuştu. Bunun üzerine İran'da Tahran Büyükelçiliği, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı. Türkiye'de İran'ın maslahat güzarını bakanlığa çağırdı. Peki neydi bu açıklamalar? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ne söylemişti? Buna bakacak olursak El Cezire'ye bir mülakat veriyor Hakan Fidan. Bir ülkede bir grubu destekleyerek o ülkeyi rahatsız ederseniz, başka bir ülkede sizin ülkeniz içindeki grupları destekleyerek sizi rahatsız eder. Sizin sahip olduğunuz yeteneklere başkaları da sahip. Artık dünyada hiçbir şey gizli değil. Bu nedenle kendi camınıza taş atılmasını istemiyorsanız başkalarının camına taş atmamalısın, diyor Hakan Fidan. Bu açıklama işte İran'ı rahatsız ediyor. Hem bu açıklama hem de İran'ın neden rahatsızlık duyduğunu nasıl anlatırsın soru.
Şimdi İran Suriye'nin elinden çıkmasını bir türlü kabul edemiyor. Çünkü Suriye rejimi, Esad rejimi adeta İran'la ilişkilerine baktığımızda aynı kaptan yemek yiyen, aynı bardaktan su içen iki rejim gibiydi birbirlerinin. Her türlü insan hakları ihlallerini, mesela bu hapishanelerdeki işkenceleri İran bilmiyor muydu? Bütün bunlara rağmen Halep'te milyona varan Sünni katliam yapılırken hepsinin ortağıydı. Yeter ki rejim ayakta dursun. Mevcut rejimin gitmesini İran bir türlü, yani çünkü bir ülke, bir taraftan her şeyine hakim olduğunuz bir ülkeden şu anda İranlıların ülkeye girmesi yasaklı hale geldi ve bağlı muamelesi görüyorlar. Hı hı. İşte bu durumu ters yüz etmek için elinden gelen bir takım manipülatif hareketler. Şu anda işte dünkü Laskiye'deki olayın bir istihbari bilgi olmadan o oradaki güvenlik güçlerin o saatte oradan geçeceğini, hı hı, sıradan insanlar bilemez. Bu bir istihbarat bilgisidir. Bu da ya İsrail ya İran gibi bir ülke tarafından oradaki şebbiyaların eline verilmiştir. Bizim Türkiye'nin açıklaması şu. İran'a diyor ki, eğer camdan bir balkonunuz var, orada oturuyorsanız bir başkasının
camına
taş atmayın. Şimdi İran 90 milyona yakın nüfusu olan bir ülke ve İran'ın içerisinde yani Azerbaycan'da 10 milyon Azerbaycanlı Türk var. İran'ın içerisinde Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Kazvin, Erdebil gibi 6 tane eyaletin, 32 eyaletin 6 tanesinde %90'a varan Azerbaycan Türkü var. Türkmenistan sınırında Türkmenler var. İran'ın orta kesiminde Kaşkay Türkleri var. Türkiye bu sadece bu Türk grupları harekete geçirdiğinde, evet, İran neye uğradığını şaşırır. Yine doğuda Pakistan sınırında Sünni Beluciler var. İran Şia'nın taraftarlığını yapıyor. Fakat o Beluciler orada ayrılıkçı hareketler peşinde. Yine petrol bölgesi Abadan Arapların nüfus olarak çoğunlukta olduğu bir yer. Yani senin ülkende bir yerde Araplar var, bir yerde Sünni Beluciler var, Kaşkay Türkleri var, Türkmenler var, Azerbaycan Türkleri var, hatta Kürtler var. Evet. O İlam, evet, bölgesinde hemen Urmiye Gölü'nün, hı, aşağısında. Yani bu kadar siz etnik, dini, mezhepsel farklılıkların olduğu bir ülkedesiniz ve siz başka bir ülkeyi karıştırmaya çalışıyorsunuz. Ve Türkiye diyor ki, bak biz şu ana kadar bunu bilmediğimizden veya beceremediğimizden değil, komşuluk hukukuna uyduğumuzdan dolayı bekliyoruz. Ama siz buna devam ederseniz bir de bakarsınız sadece bir futbol maçında Traktör diye bir, evet, takım var. Bir bakarsınız Tebriz karışmış, bir bakarsınız İsfahan karışmış, bir bakarsınız Hemedan karışmış, Şiraz karışmış, Tahran karışmış. O zaman görürsünüz diyor. Bu aba altından sopa göstermektir ve verilen bir ciddi bir mesajdır.
Evet, bu mesajın da alındığını gösteriyor, gösterilen,
elbette,
tepki değil mi hocam?
Elbette.
Evet. Peki devam edelim. Geçen hafta çok önemli bir görüşme gerçekleşti Beyaz Saray'da. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Beyaz Saray'a gitti. O doğal kaynaklar anlaşmasının imzalanması için. Fakat bütün dünyanın gözleri önünde canlı yayında Trump, Zelenski ve Trump'ın yardımcısı Vance arasında geçen bir tartışma yaşandı. Hatta gazeteciler bile dahil oldu Zelenski'nin kıyafeti üzerinden bu tartışmaya. Hakikaten sert bir tartışmaydı. Zelenski'nin Beyaz Saray'dan kovulduğu söylendi, apar topar ayrıldı. özür beklendi Beyaz Saray tarafından, Trump tarafından, Zelenski'den. Sonrasında o yumuşatma açıklamaları geldi Zelenski'den tabii. Şu anda o anlaşmanın da imzalanacağına dair haberler var. Hatta Zelenski'nin barış masasına oturacağına dair Trump'tan gelen açıklamalar var. O geceyi nasıl anlatırsınız hocam? Dünya
şimdi,
liderleri arasındaki bu tür bir tartışma nasıl
anlaşılır? O görüntülerin aslında üçüncü dünya ülkeleri dedikleri veya dünyanın böyle sömürülmüş, geri bıraktırılmış, mazlum, mağdur ülkelerinin insanlarına defalarca izlettirilmesi. Türkiye'de dahil buna.
Evet.
Niye? Eğer siz Amerika'dan, Batı'dan medet umarsanız sonunuz bu olur. Batı süt sağmayacağı ineğe ot vermez. Eğer Ukrayna'ya bugün, yani Zelenski'yi o bir komedyenli ülkenin başına getiren, arkasından onu fiştekleyen, arkasından o işgal sonrasında silahları, füzeleri veren Amerika gün geldi. Aynı Amerika, bakın devlet aynı, sadece bir yönetim değişti. Diyor ki 350 milyar dolar, önce 500 milyar dedi, 350 milyar dolar. Zelenski'nin falan ifade ettiği 70-80 milyar dolarlık ancak silah aldık biz diyor. Yani bunlar kayıt dışı. Bir de şöyle bir durum var. Amerika'da bu silah işleriyle ilgili lobide, diyelim ki gerçekten oradan 50 milyar dolarlık silah çıkmışsa, Ukrayna'ya 50 milyar dolar silah gitmişse, bunun Amerikan maliyesine faturası 500 milyar doları buluyor. Çünkü çok fazla bir rüşvet, akçalı işler dönüyor. Trump onu da, yani Trump biraz yani bizim anladığımız manada bir siyasetçi değil ama bazen doğrular da düpedüz söylüyor. Bu yönüyle baktığımızda Ukrayna bir ibret vesilesidir. İkinci bir şey, oradaki gazeteciler falan dedi ki işte kravat takması lazımdı, işte tişört de çıktı falan. Acaba diyorum ki Suudi Veliaht Prensi o entarisiyle geldiğinde veya yani Kuveyt emiri veya Birleşik Dubai'den, Kuveyt'ten gelen o petrodolarları yatıran emirler, şeyhler, prensler geldiğinde onlara da kravat takıyor musunuz diye sordular mı? Demek ki çifte standart her alanda var. O halde yani Zelenski'yi nasıl aşağıladılar? O halde siz paranız yoksa ve onlardan da muhtaçsanız nasıl bir tavırla karşılaşacağınız bir göstergesi. Bu nedenle size mesela ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu anda Ramazan'da fakir fukaranın evine gidip yer sofrasına oturduğunu görüyorum. Ama bir batılı liderle otururken de ayak ayak üstüne attığını ve gayet mağrur olduğunu görüyorum. Siz
evet,
eğer o şekilde size karşı mağrur olan kişiye karşı mütevazi davranırsanız bu zillettir. Bu nedenle Amerika'ya karşı, Batı'ya karşı bir Müslüman daima başı dik ve onların tavrına karşı aynı bir mukabele yapmak zorundayız. Aksi takdirde durumunuz Zelenski olur.
Evet. Şimdi Zelenski barış masasına oturacağını söylüyor hocam. Bir Rusya-Ukrayna savaşında barışa yaklaşıldı diyebilir miyiz?
Şöyle, bir hafta içerisinde çok fazla gelgitler yaşandı ama perde gerisinden neler, hangi sopalar ve havuçlar gösterildi onu bilmiyoruz. Yani Amerika'nın, Rusya'ya karşı füze veren Amerika'nın askerini sokarak Zelenski devirebilme ihtimali bile var. Yani
evet,
yani onun için önemli olan Ukrayna'daki nadir toprak elementlerine ulaşmak. Hadi ulaştınız diyelim, kaç liradan alacaksınız, ne kadar süreyle kullanacaksınız, onun bile belirsiz olduğu, tamamen bir ülkenin talan ve işgal edildiği bir durumla karşı karşıyayız. İşte oradaki insanlar birazcık omurgalı durmaya çalışanlar varsa onlar da bertaraf ediliyor. Yani bu sürecin sonucunda muhtemelen ya Zelenski kayıtsız şartsız bütün Amerikan isteğini kabul ederse,
evet,
altını çizerek söylüyorum, iktidarını sürdürür yahut da bunu kabul edecek birini getirirler.
Şimdi Trump'ın ekibi Zelenski'nin muhalifleriyle görüşmekteymiş hocam. Herhalde Zelenski'yi de yemek için
çalışmalar başladı. Kim daha çok verirse,
evet,
kim daha çok verirse onu getirirler. Zelenski de komedyenin teki. Baktılar ki karşı taraf onu veriyor, ben de veriyorum diyebilir yani.
Evet. Şimdi tabii Avrupa'ya yansımaları nasıl bunun, bu gidişatın, buna da bakalım. Rusya ile ABD bir masa kurmuştu, Avrupa'yı dışarıda bırakmıştı. Şimdi Avrupa'da diyor ki madem öyle biz kendi ordumuza, kendi silahlarımıza sahip olmalıyız. Biz de yön verici bir etki uyandırmalıyız bu konuda, bu meselelerde diyor. Ve Brüksel'de bir toplantı yapıldı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada 800 milyar euroluk Rearm Europe savunma planı sayesinde bir varoluş mücadelesi veren Ukrayna'yı silahlandırmış olacağız açıklamasını yapmış. Evet, bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız?
Şimdi Avrupa silahlanıyor. Avrupa kralın çıplak olduğunu gördü. Yani NATO şemsiyesini de kendilerini kurtarmayacağını gördü. Dünyadaki siyasi gelişmelerle ilgili sürekli beyanat veren fakat hiçbir şekilde sözü kale alınmayan, yani Almanya gibi ekonomik bir dev, Fransa gibi veto gücü olan bir ülkenin, İtalya'nın, İspanya'nın, bunlar deve dişi gibi ülkelerdir ama dünyadaki siyasi olaylarla hiç esamesi okunmuyor, kale almıyorlar çünkü silahlı güçleri yok. Evet. Bu nedenle de Türkiye'nin son zamanlarda hep böyle cilalanıp öne geçirilmesinin sebebi de budur. Yani ben Avrupa Birliği diye bir dersimiz vardı üniversitede. Hep şunu ana fikir olarak söylüyoruz. Avrupa Birliği bir karar verecekti. Yani kendi içine çekilmiş bir bölgesel bir ekonomik güç mü olacak, yoksa küresel olaylara müdahil eden bir güç mü olacak? Eğer küresel bir güç olmak istiyorsa, Amerika gibi, Çin gibi, Rusya gibi, mutlaka bir askeri güce ihtiyaç vardır. Onda da Türkiye'siz olmaz. Bu nedenle de şu anda Avrupa ne kadar kendi içine çekilse de konjonktür ve yaşanan olaylar onu ister istemez paçasından tutuyor. Nasıl ki Türkiye, ben işte yurtta sur, dünyada sulh dedim, kendi sınırların dışında hiçbir şeye karışmıyorum dedi bir süre bu tek parti döneminde falan. Ama bir bakıyorsunuz Bosna'da, Kafkasya'da, Suriye'de patlak veren olaylar senin o geçmişten gelen mirasın paçandan tutuyor, çekiyor. Avrupa'yı da aynı şekilde bir silahlı organizasyonunun, bir güçlü bir ordusunun olmasını zorunlu hale getirdi. Ve bu yönüyle baktığımızda Türkiye artık değerli bir müttefik oldu. Hı hı. Ve şu anda Almanya'da ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yapılan anketlerde Rusya'nın yanı sıra Amerika'da bir tehdit olarak görülmeye başlandı. Hem Rusya'ya ve hem Amerika'ya karşı kendilerini koruyabilecek bir askeri gücün, bir şemsiyenin oluşması bekleniyor ve bunun da NATO ile olmayacağını, çünkü NATO'da Amerika'nın borusu ötüyor ve Avrupa'nın adı yok. Bu nedenle de bu gelişme, bu yönüyle baktığımızda Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde çok değerli olacaktır. Yunanistan bile verdiği demeçte, yani Türkiye'nin askeri gücünden övgüyle bahsediyor, Avrupa Birliği'nde olması taraftarı oluyor çünkü yol bitti.
Evet. Bu arada Brüksel'de yapılan toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı temsilen gitti. Orada bu temsil de çok konuşuldu Türk medyasında hocam. Hatta Yunanistan davet edilmedi, Türkiye'ye gitti. Orada başbakanlar var, cumhurbaşkanları var. Onların yanında da bir Dışişleri Bakanı var. Yani Türkiye'nin verdiği mesajda sizin denkliğiniz bu kadar şeklinde algılandı. Neler söylersiniz?
Ya şimdi dünya böyledir. Yani bir zamanlar Osmanlı padişahları hiçbir büyükelçiyle görüşmüyor. Siz benim dengim değilsiniz. En fazla bir sadrazamla görüşebiliyorlardı. Ama bir Ecevit'in başbakanlığı döneminde Clinton'ın yanında böyle elini ovuşturarak
Clinton bir şekilde oturmuş.
Evet, koltuğa, ayakta. Yani onlar da gördü Türkiye. Evet. Bu nedenle bu tamamen güç meselesidir. Hı-hı. Eğer siyasi olarak, ekonomik ve askeri olarak kendi ayaklarınızın üzerinde durabiliyorsanız ve Batı'nın size ihtiyacı varsa bu şekilde davranırsınız. Ama tam tersine siz onlardan bir şeyler talep ederek giderseniz işte Zelenski'nin durumuna düşersiniz. Olay bu kadar basit.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO'nun bundan sonraki durumu ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuş. Financial Times'a konuşmuş. ABD Başkanı Trump'ın son hamlelerini birleşip kendi ağırlık merkezimizi tasarlamamız için bir uyarı diye niteliyor Bakan Fidan ve şunu söylüyor, çok daha önemlisi, NATO dağılırsa Türkiye'nin yeni bir Avrupa güvenlik mimarisinin parçası olmak isteyeceğini söylüyor.
Yani mesaj şu, Artık NATO'nun bundan sonra geleceği yok. Çünkü NATO artık Amerika'nın tekelinde bir kurum haline geldi. Ve Avrupa başının çaresine bakıp yeni bir silahlı güç oluşturmaya çalıştığında, yani Avrupa NATO'su kurulacak olursa, Türkiye burada başat rolü oynayarak bu kurumun içerisinde, yani Amerika'yla değil Avrupa'yla birlikte olacağı mesajını veriyor. Bu da Avrupa açısından duymak istediği bir cümleydi zaten.
Peki hocam. ABD Başkanı Kongre'ye hitap etti. İlk hitabıydı. Burada vergileri, Çin'e yönelik vergileri %20 artıracağını açıkladı. Bunun akabinde Çin'den açıklama geldi. Çin ticaret savaşı dahil her türlü savaşa hazır olduğunu duyurdu. ABD de buna karşılık verdi. Biz de hazırız dedi. Bir Çin-ABD savaşı mümkün mü hocam? Olursa ne olur?
Ya şöyle söyleyelim. Üçüncü bir dünya savaşı çıkar mı sorusu geliyor, evet. Da yani Çin'le Amerika veyahut da işte Rusya'yla Fransa, yani bunlar nükleer güç sahibi olan ülkeler ve bu nükleer silahlar kullanılırsa dördüncü dünya savaşı taş ve sapanla olur diyorlar. Yani insanlık adına bugünkü sıfıra tekrar sıfırı görür insanlık diyorlar. Bu nedenle her iki taraf da bunu göze alamıyor. Yani siz şimdi saldırdınız, nükleer silahla saldırdınız. Mesela Amerika, Çin, Rusya gibi ülkeler yani 10 milyon kilometre kare, yani Türkiye'nin 10 katı 20 katı büyüklüğündeki ülkeler. Şimdi siz onun 100 tane diyelim ki nükleer başlığının 80 tanesini yok ettiniz. O 20 tanesiyle sana saldırırsa o da seni yok eder.
Evet.
Yani mutlaka bir yerlerde senin ulaşamadığın nükleer başlıklar olacaktır. Bu nedenle hiçbir ülke bu riski göze alamıyor. Ama ne yapıyorlar? İşte ekonomik olarak birbirlerinin canını acıtıyorlar. İşte kim kime diş geçirebilirse. Ben son 30-40 yıl içerisinde bakıyorum, Amerika'nın işgal ettiği ülkelere bakıyorsunuz. Afganistan, Irak, yani ülkeleri önce istikrarsızlaştırıyorlar, sonra zayıflatıyorlar, en son işgal ediyorlar. Yani şu anda Türkiye gibi yani güçlü bir ordusu olan bir ülkeye sataşmayı asla denemezler. Yani bunu Vietnam'daki hizmette gördüler. Yani mahallede kendine diş geçirebileceği bir aktör seçiyorlar. Onun üzerinden öyle bir tokat atıyorlar ki ona, bakın bu size ibret alem olsun diye, o da gidiyor belli bir süre. Bu nedenle Amerika'nın da artık tehditlerinin sonu geldi. Bunun bir Amerika'ya bedeli olacaktır. Yani bu saatten sonra kim Amerika'yla müttefik olmak ister sorusunda bir cevabının olması gerekir. Çünkü Amerika kimle müttefik olsa yarı yolda bırakıp sattı son birkaç yıldan beri. Bu nedenle Amerika bir geriye dönüp baktığında, yani bir Clinton dönemine ben düşünüyorum, 25 yıl öncesinde Amerika özgürlükler ülkesi, herkesin böyle ağzını suya akarak işte Amerika Batı özgürlük, insan hakları, demokrasi, işte kurumlar, Birleşmiş Milletler, insan hakları mahkemesi falan, bunların hepsini işlevsiz hale getirdiler. Özellikle bu Gazze'deki olaylarla birlikte gördük ki artık insanlık bugüne kadar oluşturmuş olduğu kurumların hepsinin içini boşalttı. Bundan sonra ancak yeni bir dünya düzeni kurulursa tekrar yoluna devam eder. Bu kurumlarla dünyanın devam etmesi artık bu saatten sonra mümkün değil diye düşünüyorum.
Peki hocam. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev geldi. Hafta içi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü ve önemli bir hat açılışı gerçekleştirildi. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı açıldı. Bu hatta neden ihtiyaç doğdu hocam? Bunu nasıl anlatırsınız? Çünkü zaten Azerbaycan Nahçıvan'a gönderebilirdi ama neden gönderemiyordu?
Şöyle, Nahçıvan Azerbaycan için ekslav dediğimiz, evet, yani kara sınırı olmayan. Çünkü arada o Zengezur koridoru diyoruz, Ermenistan toprağı var. Yani Nahçıvan'ın Türkiye ile kara sınırı var ama Azerbaycan'la yok. Evet. Orada işte 17 kilometrelik bir dar bir sınır şeridi var. 500 bine yakın bir nüfusu var Nahçıvan'ın. İşte Türkiye'nin TANAP dediğimiz Trans Anadolu doğalgaz boru hattı vasıtasıyla Azerbaycan'dan geliyor. Türkiye bir kısmını alıyor, bir kısmı da Avrupa'ya ihraç ediliyor. İşte Iğdır'a ve oradan da Nahçıvan'a boru hattı döşenerek, yani Azerbaycan'ın Türkiye'ye ve dünyaya satmış olduğu gazın bir kısmını da kendi topraklarına kendi vatandaşlarına sunmak için bir ek bir hani bir priz koyup da ek bir kablo çekilir ya, yani ek bir kablo çekip yeni bir priz takarak oradaki 500 bine yakın Nahçıvan nüfusunda doğalgazla tanışması sağlanmış oldu. Yani bu iki ülkenin dostluk, iyi ilişkiler, kardeşlik bağının gelişmesi ve ileride daha yeni şeylere yelken açması açısından önemli. Ve bazen bakıyoruz Türkiye'de böyle büyük milyar dolarlık yatırımlara bakıyoruz. Azerbaycan önemli hatırı sayılır. Yani petrolden elde ettiği kazanımlarını, gelirlerini mesela İsviçre'ye bilmem Avrupa'nın veya Amerika'nın herhangi bir ülkesine de Türkiye'de yatırım yapması yönüne çok değerlidir. Türkiye'de elinden geldiği kadar bu Azerbaycan'la iki devlet tek millet misyonuyla hareket ediliyor. Bu da çok sağlıklı, olumlu bir gelişmedir. Evet.
Hatta fotoğraf çekme esnasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev yan yana, arkada BOTAŞ ekibi var. Evet. Sokardan yok mu, hep BOTAŞ mı diye soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Aliyev de diyor ki BOTAŞ da bizim diyor.
Evet.
Çok güzel bir ifadeydi bu da gerçekten. Şimdi hocam geçelim. Baykar yeni bir anlaşma imzaladı. Yine büyük bir anlaşma. Daha önce İtalyan havacılık devini satın almıştı. Şimdi de İtalyan'ın en büyük savunma ve havacılık şirketi Leonardo'yla insansız hava sistemleri alanında bir ortak girişim kurmak üzere mutabakat zaptı imzaladı. Artık Leonardo ve Baykar Avrupa'ya İHA üretecekler. Bu gelişmeyi nasıl yorumlarsınız?
Şimdi KAV diye bizim bir kibrit markamız vardı. Ben hatırlıyorum çocukluğumuzda. İşte bu tek parti döneminde Cumhuriyet'in ilk yıllarında bir kibrit fabrikası kurduğumuz için çakmak satışını yasaklamış bir ülkeydik biz.
Evet.
Çakmak satışı yasaktı 1950'li yıllara kadar. Bayrak direğinin ipini yurt dışından satın alan, bir vida üretemeyen bir ülkeden geldiğimiz nokta burası. Peki nasıl oldu da son 20 yılda İHA SİHA teknolojisinde dünya lideri haline geldik? Şu an İtalya ile ortak işler yapmaya başladık. Aslında Cumhuriyet'in ilk yıllarında da biz uçak yaptık. Kayseri'de uçak fabrikamız vardı. Nuri Demirağlar, Nuri Kirligiller, bunların hepsi yapıldı. Fakat mevcut siyasi irade bunların önünü açmak yerine köstek oldular. Özellikle İnönü döneminde bu fabrikaların batırılması için özellikle uğraşıldı. Yine 28 Şubat sürecinde 1990'lı yılların sonunda bu Baykar'ın yöneticileri şunu söylüyor. Biz diyor bunları uçurabilmek için diyor izin alabilmek için garnizon dolaşıyorduk diyor. Bu NATO'nun ve FETÖ'nün elemanı olan subaylar bunun engellemek için elinden gelen her şeyi yaptılar ve bugün böyle bir başarı varsa elbette ki o Ar-Ge'de çalışan, onu üreten mühendislerin bir payı var. Ama şunu da unutmamak lazım. Siyasi otorite bunların önünü açmamış olsaydı, bunlara
imkan vermemiş olsaydı
bu noktaya gelinmezdi. Ve bu insanlar da bir iki denemeden sonra olmuyor der, gider yurt dışında. İşte Amerika'nın veya bu SİHA üreten ülkelerin yanında mühendis olarak çalışmaya başlardı. Çünkü biz devrim otomobilini yaptık. Yani Avrupa'daki Volkswagen'ler falan yapılırken biz de devrim otomobilini yaptık ama ne oldu? Siyasi Çakmadır. Otorite bunu baltalayarak ithal ikamesini,
montaj sanayine ithal ikamesini
Türkiye'ye layık gördüler. Bu nedenle bu sevindirici bir durum. Yani bizim teknoloji alanda geldiğimiz noktayı göstermesi bakımından, ama siyasi otoritenin kösteği olsaydı böyle bir şey asla mümkün olmazdı. Bunu da ayrıca bilmekte fayda var.
Evet. Şimdi hocam Ramazan ayındayız ve Müslümanlara yönelik bazı uygulamalarda hakikaten tepki çekiyor. Aşırı Hindutva lideri Yati Narsinkant, Hinduları silahlanmaya ve IŞİD benzeri örgütler kurmaya çağırmış Müslümanlara karşı. Bu yayınladığı video büyük tepki çekmiş. Gazeteciler, siyasiler, yetkililerden harekete geçilmesini istemiş. Hindistan'da Müslümanlara yönelik haksızlıklar, saldırılar had safhada, gerçekten de çok konuşulmuyor ama yani İsrail'in yaptıklarından da az değil. Neler söylersiniz?
Yani bu Hindutva hakikaten biz İslam Ansiklopedisi'nde bu maddeler çalışırken Hindistan'la ilgili ben ilk duyduğumda tüylerim ürperdi. Yani bu Şimbet'in İsrail'in o ilk köy basıp katliamlar yaptığı bu silahlı tetiş örgütünün bir benzeri ve maalesef şu andaki mevcut Hindu ırkçı hükümet de bunların önünü açıyor. Hindistan'da bağımsızlık döneminde İngiltere'den bağımsızlıklarını kazandığında Müslümanların oranı %9,5 civarındaydı. Şu an 1 milyar 400 milyonu geçen Hindistan'da Müslümanların oranı %15'e ulaştı ve düşünün yani 1 milyar 400 milyonluk bir ülkede %15'lik bir nüfusun 210 milyon üzerinde bir nüfusa tekabül ettiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu gören bazı ırkçı fanatik Hindular hükümetten de aldığı destekle yani sokak ortasında yani bir Müslümanı katlediyorlar fakat polisin gözünün önünde cereyan eden bu hadisede fail bulunamıyor. Yani böylesine de pervasız bir uygulama söz konusu ve Hindistan'da yapılanların perde gerisine baktığımızda İsrail'in bunlara sufle verdiğini görüyoruz. Yani akıl hocalarının yani Gazze'de Batı Şeria'da İsrail'in kurulduğu günden beri yapmış olduğu tetiş hareketlerini yani bunlarla nasıl mücadele edileceği konusunda Hindistan'a sürekli olarak destek ve akıl veren bir Siyonist sistemin olduğunu da bilmemiz gerekiyor. Hı hı.
Fransa'da da avukatlara başörtüsü yasağı söz konusu hocam. Onay almış. Gerekçe olarak da avukatların cübbe dışında ayırt edici simge takmasının uygun olmadığı belirtilmiş. Fransa'da 28 Şubat sürecini yaşıyor. Bizim yaşadığımız
yani
süreci.
Zaten Fransız tipi laiklik deniyor ya Türkiye'de, Tunus'ta uzun süre İslam karşıtlı olarak uygulanan bu durumun şu anda Fransa'dan yükseltmesinin sebebi Fransa nüfusunun şu anda %10 ve üzeri Müslüman kitle söz konusu. Hem göçle hem doğumlarla Müslümanların oranları ve sayıları arttıkça Fransa'da da Müslümanlara karşı her yıl yeni bir uygulamayla onların siyasi, kültürel, ekonomik haklarının ellerinden alınıp hatta bir gettolara, şehrin böyle kenar mahallelerine ve hiçbir devlet hizmeti vermeden onlara ayrımcı ikinci sınıf insan muamelesi yapıyorlar. Mesela DAEŞ'in, IŞİD'in Irak'ta, Suriye'de palazlanmasında bu Fransa başta olmak üzere Avrupa'dan gelen ailelerle gelen kitleler vardı. Niye? Çünkü devlet bunları hep itmiş. Yani Müslüman oldukları için ikinci sınıf, üçüncü sınıf insan muamelesi görüyor. Bu da yani bütün savunduğu değerlere aykırı. Yani bir avukatın başının açık olması veya kapalı olması onun hukuk nosyonuna ne ekler veya ne eksiltir. Yani bu yönüyle bakıldığında acaba bunu bir Siyonist Yahudi bir kadın avukat bu şekilde davransaydı ona diyebilir miydi? Bence diyemezdi. Evet. Yani şu anda Müslümanların o dağınıklığından istifade eden bir durumdur ki Osmanlı'nın o kanuni döneminde Fransa'nın bir tiyatro oyununa bile müdahale eden bir Osmanlı vardı. Şu an meydanı boş bulunca senin başın avukatın başının örtüsüne karışıyor. Yani bunlar affedersiniz köpeksiz köy bulmuş, değneksiz dolaşıyorlar. Yani dünyada Müslümanın izzetini, şerefini koruyacak bir işte bu hilafet makamının olmaması, güçlü, dirayetli bir organizasyon olmamasına kaynaklanan bir durumdur. Yani biz bu hareketinden dolayı Fransa'yı kınıyoruz, boykot ediyoruz dediğinde 2 milyar insan da bunun arkasında olsa Fransa bunu yapamaz.
Yapamaz. Evet. Evet, son olarak hocam Trump'ın o kongre konuşmasına tekrar dönelim. LGBT'ye savaş açmıştı Trump. Buradaki konuşmasında da LGBT'ye destek veren Joe Biden yönetimini sert şekilde eleştirdi ve sadece kadın ve erkek vardır bizim için dedi. Ve uzun süre ayakta alkışlandı konuşması. Evet, Trump dünya gündemine deyim yerindeyse bodoslama daldı ama bu tür güzel işleri de var.
Kur'an'daki Müslüman ve Müslüman münafık ve kafir tanımlaması vardır. Önceki rejim, önceki başkan Biden tam bir münafık tipine uyarken Trump mert bir kafir tanımlamasına uyuyor. Dümdüz, siyah ve beyaz gidiyor. Ve Trump'ın seçildiği günden beri benim en takdir ettiğim ve en net icraatı gelir gelmez dedi ki bu LGBT'ye gereken sınırlamayı koyacağız. Çünkü ben 2010 yılında San Francisco şehrinde görmüştüm. Devasa bayrakları vardı. Böyle renkleriyle, şeyleriyle. Yani o zaman dedim, LGBT nedir ki filan da. Yani bundan 15 yıl önce baya baya
böyle etkindi orada.
Etkindiler. Bugüne kadar da artık Amerikan dışına taşarak bütün dünyada küresel ölçekte lobiler oluşturmaya başladılar. Yani Trump'ın, Putin'in ve Erdoğan'ın, yani bu üç liderin en sevdiğim ortak özelliği bu LGBT konusunda çok keskin, net tavır koymaları. İtalya'da da bir Meloni var, birazcık şey. Diğerlerine bakıyorsunuz, rüzgara göre yelken açan, hiçbir kutsal olmayan omurgasız liderler gibi gözüküyor.
Evet, bu arada RETÜK de 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı olarak ilan etmiş hocam. Bunu da belirtelim. Çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta Ramazan'ın ilk programıydı. Noktalamış oluyoruz. Evet. Ağzınıza sağlık hocam.
İftar sonrası programımız ilk defa yayınlanıyor. Hayır olur inşallah.
İnşallah. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Hoşça kalın.